Hezekiel 37. bölümün ilk 14 ayetine baktığımız zaman o ilk 14 ayet bizlere İsrail halkının içinde bulunduğu durumu bize açıklıyordu. Doğru mu? Bu şekilde söylemiştim. Yani itaatsizlikleri sonucu kendi kafalarındaki doğrulara göre hareket etmiş olmalarının sonucu olaraktan çok korkunç bir durum içerisine nasıl düştüklerini ve Rab Tanrı'nın o inanılmaz, o korkunç durum içerisinden onları tekrar nasıl ayağa kaldırdığını net bir şekilde anlamaya çalışmıştık. Her ne kadar bu 37. bölümün ilk 14 ayeti bize bunu açıklıyor olmuş olsa da bizler için de pratik düşünceler olduğunu size ifade etmiştim. Zorluklar var, sıkıntılar var. Evet, acılarımız var. Olumsuzluklar belki diz boyu. Evet, diyebileceğiniz belki çok şey var. Evet, sen benim içinde bulunduğum durum içerisinde değilsin, anlamazsın diyebilirsin. Ama bakın değerli kardeşler, buna rağmen Hezekiel'de korkunç bir durum içerisinde olmasına rağmen, halkla beraber Babil'e sürgüne gitmiş olmasına rağmen, hayalleri küle dönüşmüş olmasına rağmen, bütün umutları ortadan kalkmış olmasına rağmen, Rab'be bakmaktan geri durmadı. Rab ile konuşmaktan geri durmadı. O zaman ne dedik? Şunu söyledim. Öyle bitirmiştim hatta. Şöyle söyledim. Umudu Rab Tanrı'da olanda umutsuzluk yok. Doğru mu? Umut Tanrı'daysa o zaman umutsuzluk diye bir şey yok. O zaman diyebilir miyiz? Madem ki umut Tanrı'da. O zaman burada mezmurun, 42. mezmurun 11. ayetinde ifade edildiği gibi geçen hafta okumuştum. Neden üzgünsün ey gönlüm diyor. O zaman neden üzülüyoruz? Ve diyor ki neden içim huzursuz? O zaman neden huzursuzsun? Neden kaygı içerisindesin? Umudun Tanrı'da değil mi? Ve şöyle devam ediyor. Umudunu Tanrı'ya bağla. Amin. 42. mezmur 11. ayet. Umudunu Tanrı'ya bağla. Çünkü diyor, o benim kurtarıcım ve Tanrım'dır. Amin. Çünkü o kurtarıcım, Tanrım'dır. Değerli kardeşler. Ve gerçekten şu soruyu sorarak noktalamıştım. Neden? Çünkü mezmur 25'te ne diyordu? 3. ayette. Çünkü değerli kardeşler, bana umut bağlayan asla ve asla utandırılmayacak. Ve Yeşaya bunu net bir şekilde söylüyor. 25. mezmur da 3. ayette şöyle diyor. Vaat eden Tanrı güvenilirdir. Amin. Vaat eden Tanrı güvenilirdir dedik ve bu şekilde noktayı koymuştuk. Şimdi geçen hafta kaldığımız bu noktadan itibaren konumuza devam edelim ve konuyu dediğim gibi bugün noktalamaya çalışacağım. Şimdi 37. bölümün ilk ayetinde ne okumuştuk? Hezekiel 37. bölümün ilk ayeti. Kurdele koydunuz oraya değil mi? Ne diyor orada? Sevgili Aytaç.
Rabbin eli üzerimdeydi.
Evet. Şimdi bu bana göre Recep olaraktan söylüyorum. Çok kayda değer bir ifade. Rabbin eli üzerimdeydi. Bu neyi ifade ediyor? Hezekiel şunu çok iyi biliyordu. Ona kimin yön verdiğini, ona kimin öncülük ettiğini, destek olduğunu, kimin eli onun üzerinde olduğunu çok net bir şekilde biliyordu değerli kardeşler. O zaman eğer Hezekiel bunu net bir şekilde biliyorduysa, o zaman ben kendime şunu sordum doğal olaraktan. Ya Recep dedim kendi kendime. Peki senin üzerinde kimin eli var? Yani sen kimin eli altında adımlarını atıyorsun? Neye yaslanarak, neye dayanarak hayatını sürdürüyorsun? Sana öncülük eden kim? Hayatımıza baktığımız zaman, ben kendime öyle sordum. Hayatımıza baktığımız zaman bize öncülük edenin Tanrı olduğunu söyleyebilir miyiz? Hezekiel çok net bir şekilde bunu görmüş olması, bilmiş olması harika bir şey. Rabbin eli üzerimdeydi. Bunu net bir şekilde biliyor. Sen bunu söyleyebilir misin? Rabbin eli benim üzerimdeydi. Rabbin eli şu an benim elimin üzerimde, eli benim üzerimde. Diyebilir misin Cengizciğim? Hayatımıza baktığımız zaman bunu hangi oranda söyleyebiliriz, vurgulayabiliriz değerli kardeşler. Bakın Rabbimiz Hezekiel'i öyle bir yere getirmişti ki, öyle bir ortam içerisine girmesine neden olmuştu ki, bana göre hiç beklemiyordu böyle bir yere geleceğini. Düşünün. Normalde biri öldüğü zaman ne yapıyorlar? Yıkıyorlar. Değil mi? Kefen bezlerine sarıyorlar. Ve toprağa veriyorlar. Doğru mu? Toprağa verdikten sonra bir süre sonra ne oluyor? Beden toprak olup gidiyor. Arta kalan ne? Kemikler. Kurumuş kemikler. Doğru mu? Şimdi Tanrı ne yapıyor? Rabbin eli, Tanrı'nın eli, Hezekiel'i bir savaş ortamına getiriyor. Müthiş bir ortam. Yani öyle bir ortam ki aslında geleceğe yönelik bir açıklamaydı bu. Yani Hezekiel'in önüne konan gerçek buydu. Olacakları, ileride olacakları Hezekiel'e açıklıyordu. Ama o korkunç durumun da sonunda Tanrı'nın önderliği altında ne kadar harika bir sonuca bağlanacağını da Hezekiel'e net bir şekilde açıklamıştı. Bakın, kemiklerin ortasında Hezekiel. Kurumuş kemiklerin ortasında. Ve bu kurumuş kemikler topraktan dolayı değil. Neden dolayı onlar kemik olarak oradaydılar? Savaş ortamında ölmüşlerdi. Ve cesetler gömülmemişti. Dışarıdaydı. Savaş ortamında kalmıştı. Ve ne oldular? Yırtıcı kuşlar tarafından etler yenildi. Ve kemik haline dönüştü. Şimdi diyeceksiniz bunu nereden biliyorsun? Bunu kutsal kitap bize Yeremia aracılığıyla açıklıyor. Yani Yeremia peygamber oradaki oluşan durumun neden, nereden kaynaklandığını, nasıl böyle bir durum içerisine, nasıl böyle bir sonuç ortaya çıktığını bize söylüyor. Bakalım lütfen çok net bir şekilde Yeremia 28. bölüme. Yeremia 28. bölüm. Yeremia 28. bölüm. 25'ten 26. ayete kadar olan kesimi. Ne diyor? Eğer bulduysan sevgili Aytaç oku. 28. bölüm 28. Ayet 25'ten 26'ya kadar. 25 ve 26. Ya da şöyle diyelim. 34. bölüm. Pardon. O ikinci ayeti sonra şey yaparız. 34. bölüm. Yeremia 34. 19'dan 20'ye kadar. Şimdi oldu herhalde değil mi? Evet. Buyur.
Anlaşmamı bozan, danayı ikiye ayırıp parçaları arasından geçerek önüme yaptıklarını anlaşmanın koşullarını yerine getirmeyen bu adamları Yahuda ve Yeruşalim önderlerini, saray görevlilerini, kahinleri ve dana parçalarının arasında geçen bütün ülke halkını can düşmanlarının eline teslim edeceğim.
Evet.
Cesetlerini yırtıcı kuşlar, yabani hayvanlara yem olacak.
Bakın, görebiliyor musunuz? Evet, onlar düşmanlara teslim edilecek ama düşmanlar onları yiyip bitirmiyor. Yiyip bitiren nedir? Onların etlerini yiyip bitiren yabanıl hayvanlar ve yırtıcı kuşlar değerli kardeşler. Demek ki Hezekiel peygamberin orada görmüş olduğu kemiklerin o duruma gelmelerine neden yırtıcı kuşlar, yabanıl hayvanlardı değerli kardeşler. Neyin sonucuydu bu? Durum neyin sonucuydu sevgili kardeşler? Şimdi kutsal kitaba baktığımız zaman bunu çok net bir şekilde görürüz. Tanrı İsrail halkıyla bir antlaşma yapmıştı. Yani İsrail halkının köleleri vardı. O köleleri serbest bırakmaları gerekiyordu. Tamam mı? Bunlar köleleri serbest bıraktılar. Ama sonra ne yaptılar biliyor musunuz? Geri dönüp tekrar kendilerine kölelik yapanları kendilerine köle olaraktan aldılar. Tekrar. Yani Tanrı'yla yapmış oldukları antlaşmayı bozdular. İtaatsizlik ettiler. Hani saygısızlık göstererek, yapılan antlaşmaya saygısızlık göstererekten antlaşmayı bozmuş olduklarından dolayı böyle bir korkunç bir durum içerisine düşmüşlerdi değerli kardeşler. Kısa bir şekilde ifade edecek olursak itaatsizlikleri sonucu, baş kaldırmış olmalarının sonucu böyle korkunç bir durumun içerisine düşmüşlerdi. Şimdi kemikler uzun zamandır oradaydılar değerli kardeşler. Bir tek et parçası, yani bu nedir? Bir tek et parçasının olmaması yaşam belirtisi. En küçük yaşam belirtisi bile olmayan bir durum söz konusuydu. 11. ayette okuduğumuz gibi. Ne diyordu? 11. ayet 37. bölüm, Hezekiel 37. bölümün 11. ayeti. Oradaki kemikler neyi açıklıyordu, oradaki kurumuş kemikler? Bütün İsrail halkını değil mi? Bütün İsrail halkını değerli kardeşler. Demek ki Tanrı düştüğün insanlara, yani düşündüğün insanlara bak diyordu Tanrı Hezekiel'e. Yani kafa yorduğun, kaygı çektiğin, düşündüğün halkın durumuna bak, insanların durumuna bak diyordu. Sahip oldukları umut, kurdukları hayaller, değerli kardeşler, tasarılar bir savaş alanında yok olup gitmişti değerli kardeşler. Bakın, şimdi böyle bir durum içerisinde Hezekiel ne yapıyor? Üçüncü ayete bakabilir misiniz? Durumu görüyor, o korkunç durumu görüyor ve üçüncü ayete bir soru soruyor. Benim de size sık sık sorduğum gibi o da bir soru soruyor. Tanrı'ya bir soru soruyor. Değil mi? Yani Tanrı Hezekiel'e soruyor. Pardon. Tanrı Hezekiel'e soruyor 3. ayette. Ne diyor Tanrı Hezekiel'e? Ne soruyor?
İnsanoğlu bu kemikleri canlandırabilir mi diye sordu.
Evet.
Ben sen bilirsin ey egemen Rab diye yanıtladım.
Tabii. Şimdi bakın. Şu soruyu kendimize soralım. Evet. İnsanoğlu. Bu kemikler canlanabilir mi diye Tanrı sorduğunda Hezekiel Tanrı'nın böyle bir durumu onun önüne neden koyduğunu anlamış değil. Yani Hezekiel anlamış değil. Ya neden böyle bir durum içerisindeyim ben şu anda? Neden sen bana bu kurumuş kemiklerin içerisine getirdin? Bunu anlamış değil. Öyle anlıyoruz burada. Ama Tanrı'nın Hezekiel'e sorduğu soru aslında yanıtını veriyor. Öyle değil mi? Yani insanoğlu bu kemikler canlanabilir mi? Yani insan açısından bu mümkün mü diyor Tanrı Hezekiel'e. O kemiklerin yeniden hayat bulması Recep'in gözünde imkansız. Cengiz'in gözünde de imkansız. Mümkün değil. Ama yaşam belirtisi olmayan kurumuş kemiklerin insan gözünde ayağa kalkması evet imkansız. Ama Tanrı gözünde imkansız mı? Hayır. İşte Hezekiel bunu görüyor değerli kardeşler. Hezekiel şunu görüyor ki insan gözünde imkansız ama evet Tanrı'nın gözünde bu mümkün. Şimdi neden bunu söylüyorum? Hayat veren kim? Hayat veren kim? Söyleyin bana. Size soluk veren kim? Tanrı'nın kendisi değil mi? Bakın ben bunu Pavlos'un şu sözleri İbrahim hakkında konuşurken Pavlos, haberci Pavlos, İbrahim hakkında konuşurken çok ilginç bir ifade kullanıyor Romalılara yazdığı mektupta. 4. bölümde İbrahim hakkında. Neden İbrahim hakkında? Çünkü İbrahim çok ileri yaştaydı. 100 yaşında. Karısı Sara 90 yaşındaydı. Şimdi insan gözünde baktığımız zaman sevgili kardeşler, bir 100 yaşında olan erkek 90 yaşında, hani bizim tıpta artık menopoza girdiğin diyorum, artık aşmışsın. Yani mümkün değil. Yani insan gözünde mümkün değil doğum yapması, çocuk dünyaya getirmesi. Doğru mu? Yani tek bir yaşam belirtisi yok. Ama ne görüyoruz sonunda? İbrahim 100 yaşındayken, Sara 90 yaşındayken Sara hamile kalıyor. Hayat belirtisi olmayan rahim hamile kalıyor ve İshak'ı dünyaya getiriyor. Bu neyi gösteriyor? Yaşam Tanrı'da. Bakın onun için lütfen Romalılar 4. bölüm 17. ayet ne kadar güzel söylüyor. Diyor ki 17. ayet, şu kısmını yazdım sadece. Ölülere yaşam veren diyor. Bakın, ölülere yaşam veren, var olmayanı buyruğuyla var eden Tanrı diyor. Görebiliyor musunuz? Yaşam veren o. İmkansızı mümkün kılan o. İşte onun için değerli kardeşler, insanoğlu bu kemikler canlanabilir mi diye Tanrı sorduğunda bu senin gözünde imkansız. Ama benim gözümde mümkün. Bakın değerli kardeşler, burada harika olan şu ve bunu söylemek istiyorum tam bu noktada. Yaşamın ne durumda? Hayatınıza baktığınızda yaşamınız ne durumda? Yani pratik olarak da düşündüğümüz gibi buradaki kemikler kupkuru kemik değil mi? Hayat yok. Ve sen hayatına baktığın zaman kuru kemikler gibi bir noktada mısın? Orada dağılmış kemikler gibi senin hayatında darmadağınlık içerisinde mi? Karışıklık içerisinde mi? Bu karışıklık içerisinde değerli kardeşler, evet tekrar o senin hayatın yeniden o kemikler hayata kavuştuğu gibi yaşama kavuşması, canlanabilmesi mümkün mü? Mümkün mü? Benim gözümde mümkün değil. Ama Tanrı'nın gözünde mümkün. Onun için nasıl yanıt veriyor? 3. ayette. Evet, Tanrı insanoğlu bu kemikler canlanabilir mi diye sorduğunda yanıta bakın. Sen bilirsin ey egemen Rab diyor. Hezekiel biliyor mu bunun yanıtını? Hayır, bilmiyor. Ama bildiği bir şey var. Nedir bildiği? Bunu yapabilecek kişinin kim olduğunu biliyor. Sen bilirsin ya Rab dediğine göre bu neyi gösteriyor? Evet, ben bunu bilmiyorum. Ama buna hayat verecek olan kişinin kim olduğunu biliyorum. Amin. Buna hayat verecek olan kişi, evet, Rab Tanrı'nın kendisi. Değerli kardeşler, İşte harika olan bu. Onun için söyledim. Eğer umudun Tanrı'ya bağlıysa değerli kardeşler, o zaman umudu Tanrı'da olanda umutsuzluk diye bir şey yok. Şükürler olsun sevgili kardeşler. Şükürler olsun. Onun için çok seviyorum. Yine haberci Pavlos Selaniklere yazarken 2. mektubunda onlara nasıl dua ettiğini söylüyor. Aslında benim duam zaman zaman da bu yönde. Dua diyorum sizler için de aynı benzer bir dua. Orada şöyle diyor, 2. Selanikliler mektubu 2. bölüm 16. ayette. 2. Selanikliler 2. bölüm 16. ayette diyor ki, bizi sevip diyor, sağlam bir umut veren, bakın, umut kimde? Tanrı'da. Ama nasıl bir umut? Sağlam bir umut. Kim veriyor sağlam bir umudu? Rab Tanrı. Bakın Paulus diyor ki, sağlam bir umut veren babamız Tanrı sizi yüreklendirip sözünde pekiştirsin. Amin. Amin. Değerli kardeşler, amin. Eğer sonuç buysa değerli kardeşler, ben diyorum ki Rab Tanrı'ya umut bağlamaya devam et. Ayşe. Rab Tanrı'ya umut bağlamaya devam edin sevgili kardeşler. Neden? Yine bunu bir sözle kesinleştirmek istiyorum, doğrulamak istiyorum. 37. mezmur 34. ayette. Mezmur 37 ayet 34. Ne diyor sevgili kardeşler? Orada Rabbe, yani Rab Tanrı'ya umut bağla. Onun yolunu, ne diyor Aytaç?
Rabbe umut bağla, onun yolunu tut.
Bakın, Rabbe umut bağla ama bu bağladığın umut aynı canlılıkla devam ediyorsa onun yolunu izlemek de mümkün hale geliyor değerli kardeşler. Umudumuz ondaysa o yolda yürümek de mümkün hale geliyor. Hamdolsun. O zaman şunu söyleyebiliriz. Yaşamın ne durumda ben bilmiyorum. Nelerle uğraştığını bilmiyorum. Neler yaptığını bilmiyorum. Aile hayatının nasıl olduğunu da bilmiyorum. İş arkadaşlarına ilişkilerin de hangi noktada olduğunu bilmiyorum. Belki neden iş bulmakta zorlanıyorsun? Bunu da ben anlamış değilim. Bunu ben de bilmiyorum değerli kardeşler. Neden boşalma noktasına geldin? Neden işini kaybetme noktasına geldin? Neden arabanı, sahip olduğun varlığını kaybettin? Bilmiyorum. Ama ben şunu biliyorum değerli kardeşler. Tüm bunlara, tüm bu gelişmelere kimin yanıt verebileceğini biliyorum. Tüm bunlara, tüm bu neden sorularına kimin yanıt verebileceğini biliyorum değerli kardeşler. Hezekiel gibi seni tekrar ayağa kaldırıp güçlü bir şekilde olman gereken noktaya seni kimin getireceğini ben çok iyi biliyorum. Durumlar karşısında ne yapacağını, nasıl yapacağını, kimin bunu gerçekleştireceğini ben biliyorum değerli kardeşler. Bakın kim bu? Üçüncü gün ölüm üzerinde yengi elde etmiş, yengi kazanmış, zafer elde etmiş Rabbimiz, kurtarıcımız İsa Mesih değerli kardeşler. İşte Hezekiel bu gerçeği görüp ne diyor? Bu gerçeği net bir şekilde kavruyor. Ve ne diyor? Diyor ki sen bilirsin. Sen bunu diyebiliyor musun? Ya Rab, eller yukarı. Benim yapacak bir şeyim yok. Ben bilmiyorum ama sen biliyorsun. Bunu diyebiliyor muyuz? Bakın değerli kardeşler. Ben gönül rahatlığıyla, tüm dolulukla bunu söylemek ve haykırmak istiyorum. Geleceğim nasıl olacak? Ya da gelecekte beni ne bekliyor ben bilmiyorum. Yarınım benim nasıl olacak bunu ben bilmiyorum. Ama şunu biliyorum değerli kardeşler. Çok net ve açık söylemek istiyorum. Hem yarınım hem de geleceğim benim Rab Tanrı'nın elinde. Bu güzel değil mi değerli kardeşler? Bakın net bir şekilde söylüyorum. Yarın beni ne bekliyor? Sen, yarın seni ne bekliyor Ayşe? Ayta seni ne bekliyor yarın? İş bekliyor. Başka? Hani şunu söyle, ayağın takılıp düşüp kafanı gözünü yaralamayacağını biliyor musun?
Onu ben bilemedim.
Bitti. Demek ki yarın ne olacak bunu düşünebilmemiz mümkün değil. Geleceğimiz nasıl şekillenecek? Bildiğimiz bir şey var. Rabbin yanına gideceğiz, o kesin de. Ama geleceğimiz nasıl şekillenecek bilmiyoruz. Ama bir şeyi bilelim. O gelecek, o yarın Rabbin elinde. Amin. Bunu net bir şekilde hepimiz söyleyebiliriz. O zaman Davut'un şu sözlerini söyleyebilir mi? Söyleyebilir miyiz biz de? Açın lütfen. 27. mezmur. Bakın iki kez, özellikle iki kez. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Aynı sözü kullanıyor Davut. İki kez üst üste. 14. ayet. 27. bölüm 14. ayet. Mezmur 27, ayet 14. Ne diyor abicim?
Umudunu Rab'be bağla. Güçlü ve yürekli ol. Umudunu Rab'be bağla.
Bakın. Güçlü ve yürekli olmanın koşulu ne? Umudun Tanrı'daysa güçlüsün. Yüreklisin, yani cesaretin var. Bende cesareti yaratan, oluşturan, bana o gücü veren Rab'de olan umudum. Amin. Onun için Rab'be umut bağla, Rab'be umut bağla. Tekrar söylüyorum. Rab'be umut bağla. Yeşaya ne diyor biliyor musunuz? Yeşaya çok daha bunu destekleyen, biraz daha, bir çıta daha yukarı çıkıyor. Bakın ne diyor 40. bölümde. Yeşaya 40, ayet 31. Yeşaya 40, ayet 31. Yeşaya 40, ayet 31. Şöyle diyor. Rab'be umut bağla. Doğru mu? Ve bakın ne diyor? Rab'be umut bağlayanlar taze güce kavuşur. Nokta. Amin. Bakın Rab'be umut bağladığımız zaman ne oluyor? Güç yok mu bizde? Güç var. Ama var olan güç tazeleniyor sevgili kardeşler. Rab'be umut bağlıyorsak eğer, bizde var olan tanrısal güç yeniden tazeleniyor. Tazelendiği zaman ne oluyor? Ayetin devamına bakarsanız ne diyor? Kartallar gibi kanat gerir yükselirler diyor. Yani taze güç bizim daha da yukarılara çıkmamızı sağlıyor. Durumlara yukarıdan bakmamızı sağlıyor değerli kardeşler. Yorulmazlar diyor, zayıflamazlar. Bu harika bir şey ya. O zaman diyoruz ki, eğer umudun Tanrı'daysa, evet tazeleniyorsun, yenileniyorsun, ama bakın tazelenmekle kalmıyorsun, yenilenmekle kalmıyorsun, Rab seni onarıyor ve ayağa kaldırıyor o kurumuş kemikler gibi. Amin. O kurumuş kemikler gibi. Eğer umudun Tanrı'daysa, sevgili kardeşim, değerli kardeşim. Onun için Tanrı Hezekiel'e sorduğunda, şimdi bakın ayetler 37. bölümün ayetlerine bakalım tekrar. Ondan sonra bir iki şey söyleyeceğim. 4. ayetle 6. ayetler arasında. 37. bölümdeyiz. Hezekiel 4. ayet, 37. bölüm 4. ayetten 6. ayete kadar kesin. Ne diyor? Bunun üzerine
bu kemikler üzerinde peygamberlik et dedi.
Evet.
Onlara dedi, de ki kuru kemikler Rabbin sözünü dinleyin. Egemen Rab bu kemiklerle şöyle diyor. Kemiklere şöyle diyor. İçinize ruh koyacağım. Canlanacaksınız. Size kaslar verecek, üzerinize et oluşturacağım, sizi deriyle kaplayacağım. İçinize ruh koyacağım, canlanacaksınız. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaksınız.
Bakın değerli kardeşim, ben şimdi kendinizi koyun oraya. Bu kemikler karşısında diyor ki, onlara de ki, bakın şimdi genelde insanlar biliyorsunuz böyle çok sayıda olan yerlerde konuşmayı çok severler. Kalabalıksa topluluk, İnsan büyük bir keyif alır konuşurken. az sayıda olan insanlara konuşmak pek keyif vermez insanlara. Ama bende tam tersidir. Hamdolsun yıllardır yeri geliyor bazen 3 kişiye konuşmaya durumu. Ama biliyorum ki bu ekrandan çok kardeşlerime ulaşabiliyorum. Eğer ulaşabiliyorsam ne mutlu. Bu ekran aracılığıyla. Şimdi düşünün. Hezekiel bir grubun önünde, bir insan kalabalığının önünde değil. Kurumuş kemiklerin önünde diyor ki Tanrı ona, bakın. Diyor ki Tanrı ona, onlara de ki, kime? O kurumuş kemiklere. Yerde serili dağınık bir şekilde duran, o hiçbir şeye benzemeyen, bir anlam ifade etmeyen kurumuş kemiklere. Kuru kemikler, Rabbin sözünü dinleyin. Ya ben diyorum ki ben olsam Hezekiel'in yanında, ya birazcık içine girmeye çalışın olayın. Kurumuş kemikler, Tanrı sana, ey kurumuş kemikler, Rabbin sözünü dinleyin. Ulan nasıl dinlesinler? Kupkuru kemik. Can yok, hayat yok, hiçbir şey yok. Sen şimdi böyle bir durum karşısında şunu demek mümkün olmaz mıydı? Rab sen ne demek istiyorsun ya? Benimle alay mı ediyorsun? Ha demez misiniz bunu? Ben kendim derdim. Açıkça size söyleyeyim. Rab sen alay mı ediyorsun ya benimle? Benimle sen kupkuru, cansız, yerde seri olan bu kemiklere konuşmamı istiyorsun. Ben bunu yapamam. Beni gücümü aşan bir şey bu. Ben bunu yapamam. Ben bunu beceremem. Zaten değerli kardeşler bunu biz zaten beceremeyiz. Bunu bizim becermemiz zaten mümkün değil. Rab de ona demiyor bunu sen becereceksin diye. Ama senin yanında, senin içinde olan, senin arkanda olan, seninle iş gören bunu becereceğini söylüyor değerli kardeşler. Bakın ne okuduk 6. ayete bakın 37. bölümün 6. ayetine. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaksın. Bu ne demek? Demek ki yapan kim? Yapacak olan kim? Hezekiel'in kendisi değil. Rabbin kendisi. Yani sen o zaman göreceksin. Sen bunu yap. Yani senin üzerine düşen ne? Sen o sözü, pratik olaraktan düşünüyorum, kurtuluş haberini, iyi haberi sen götür insanlara. Onlar nasıl bir değişime dönüşür? Bu senin işin değil. Senin işin iyi haberi götürmektir. İsa'yı paylaşmaktır. Kurtuluş haberini insanlara ulaştırmaktır. Ama gerisi Rab Tanrı'nın elinde. Demek ki sen bunu yap, sonucu göreceksin. Sonucu göreceksin değerli kardeşler. Bu gerçekten de müthiş bir olay değerli kardeşler. Eğer, şunu açık bir şekilde ifade etmek istiyorum. Eğer durum içerisinde Rab Tanrı eğer hareket etmiyorsa, hiç kimsenin ruhsal hayatı olması mümkün değil. Tanrı'nın eli yoksa, Tanrı hareket etmezse bu kesinlikle mümkün değil. Onun için kişiyi Rab'be getiren kimdir? Kişiyi Rab'be getirip ona yaşam sağlayan kimdir? Rab Tanrı'nın kendisi değil mi? Biz mi insanları Rab'be getiriyoruz? Hayır. Kim kişinin değişimini sağlıyor? Senin götürdüğün söz. Bak Hezekiel ne yaptı? Sözü kemiklere ulaştırdı. Doğru mu? Kemiklerin ayağa kalkmasının nedeni ne? Götürülen söz. Sözü ulaştırdı. Sözü aktardı. Ve söz kemiklerde bir hareket oluşturdu. Değerli kardeşler. Onun için Rab senden Süpermen olmanı beklemiyor. Rab senden Süpermen olmanı istemiyor. Ne istiyor biliyor musunuz? Sadece itaat etmenizi. Ne kadar kolay bir söz değil mi itaat etmek ama ne kadar zor. İtaat etmek, boyun eğmek. Bakın, yaşama kavuşmanın anahtarı itaattır. Bunu net bir şekilde söylüyorum. İtaat, istenen bereketli sonuçlara bizi götüren anahtardır değerli kardeşler. İtaat bizi başarıya ulaştırıyor. Atılan o küçük adımlar bizleri olmamız gereken noktaya getiriyor. O zaman şöyle diyelim. Rab Tanrı'dan, Rab ekonomik durumu düzelt diyoruz değil mi? Parasal durumu düzelt. Hepimiz istiyor bunu. Çoğumuz ekonomik açıdan çok iyi bir noktada değiliz. Ama değerli kardeşler, bunu genel anlamda söylüyorum. Yani yaşadığım örneklerden dolayı, evet, Tanrı'nın bereketlemesini istiyoruz. Ama ondalık konusuna gelince, hiç duydunuz mu ondalık konusunu? Ondalık verme. Yani senin bir kazancın var, kazancından bir miktar Tanrı'nın işinde kullanılsın diye bir miktar veriyorsun. Ondalık konusuna gelince sanki cebinde akrep var. Elin cebine gitmiyor abi. Bakın bunu yürekten söylüyorum. Şimdi ben bunu söylerken sakın kimse üzerine bir şey almasın. Bunu genel anlamda söylüyorum. Zaten bunu yapan insan yüreğinde bir şey duymaz, acı duymaz. Ama zaten böyle bir durum içerisinde değilse tamam. O zaman da bunu Rab'den kabul edeceksin. Bir şeyler hissediyorsan yüreğinde. Doğru mu? Yani bu benim için de geçerli. Değerli kardeşler. Ben diyorum ki eğer sen itaat edersen en azından o şu an örnek verdiğim konuda bile, o ondalık konusunda bile emin olun, itaat edersen Rab şöyle bir güvence veriyor. Dolu dolu berekete bulanacaksın. Amin. Malaki Peygamber 3. bölüm. Malaki biliyorsunuz Eski Antlaşma'nın son kitabı. Malaki. Malaki kitabı 3. bölüm 10 ve 11. ayetler. Hızlı hızlı yine devam etmem gerekiyor. Göklerin kapaklarını size açacağım diyor. Doğru mu? Sonra ne diyor? Üzerinize dolup taşan bereket yağdıracağım. Doğru mu? Ondan sonra nokta nokta devam ediyor. Atlıyorum. Tarlada asmanız, dikkat edin, ürünsüz kalmayacak. Yani bol bol ürün alacaksınız. Neyin sonucu? İtaatın sonucu. Vermenin sonucu. Sadece para açısından düşünmeyin lütfen. Zamanını vermek. Sende olan o armağanları vermek. Yeteneklerini Rab için sarf etmek, kullanmak. Ne olarak geri dönüyor? Bereket olaraktan geri dönüyor değerli kardeşler. Ben diyorum ki ya ben bunu öğrenmek için kaç yıl imanlı olmam gerekiyor? 50 yıl imanlı mı olmam gerekiyor ben bunu öğrenmek için? Yani vermenin ne kadar önemli olduğunu öğrenmek için. Ben 50 yıllık imanlı mı olmam gerekiyor Cengiz? İmanlı olmak yeterlidir değerli kardeşler. Sen değişmeden bir başkasının değişmesini bekleme. Çünkü neden? Biz her zaman karşımızdakinin değişmesini istiyoruz. Ya da değiştirmeye çalışıyoruz. Bakın. Her zaman söylüyorum. Bir taşı alın, suya atın, göle atın. Halka nasıl başlıyor? Taşın düştüğü yerde başlıyor değil mi? Düştüğü noktadan halka açılıyor. Ama halka dışarıdan başlamıyor. Ama biz dışarıdakilere biçim vermeye çalışıyoruz. Ulan önce kendine bak. Sen önce değiş, sen Recep değişmelisin ki Enver değişsin. Enver değişmeli ki Aytaç değişsin. Ama biz gözümüzde kocaman bir kütük var. Kutsal kitapta ifade edildiği gibi karşımızdaki kardeşin çapağıyla uğraşıyoruz. Değişmek mi istiyorsun? Önce sen değişeceksin. O zaman sen itaat adımlarına at ki olman gereken noktaya gel ki kardeş görsün. Ya bu nasıl bir şey desin? Merak etsin, sana gelsin, sorsun. Ama bunu öğrenmek için, bu noktaya gelmek için 50 yıl imanlı olman gerekmiyor. 20 yıl, 10 yıl imanlı olman da gerekmiyor değerli kardeşim. İtaat etmek. Tek bir nokta itaat değerli kardeşler. Bizi itaat adımları istenilen sonuçlara götürecektir. Hezekiel tek bir şey yaptı. Söylenene itaat etti. O kadar. Söylenene itaat etti. Ve peygamberlik etti. Ve peygamberlik ederek sözü konuşmaya başladığında bakın dikkat edin. Sözü Hezekiah konuşmaya başladığında ne oldu değerli kardeşler? Harika bir şeyler oluyor. Bakın okuduk değil mi 37. bölümün ilk 14 ayetinde görüyoruz. Ne oluyor? Her tarafa dağılmış olan kuru kemikler bir araya gelmeye başladılar. Neyin sonucu? Söylediği sözler sonucu. İtaat etti. İtaatin sonucu bakın. Ve birbirinden uzak, dağılmış kemikler, hani puzzle diyoruz ya, yapboz bulmacalar var böyle. O bulmacaları biz olması gereken noktaya koyduğumuzda ne oluyor? Bir resim oluşuyor değil mi? O bulmacaları, parçalarını bir noktaya, istenilen noktaya koyduğumuz zaman. Ve ne oluyor? Sözü ulaştırmanın sonucunda bütün kemikler olması gereken noktaya geliyor. Hareket halinde, gürültü halinde. Şimdi, pratik olarak düşündüğüm zaman, net bir şekilde her birimizin yaşamı değişik nedenlerden dolayı dağınık durumda. Doğru mu? Şimdi benim hayatım dağılmış durumda. Ulan bu benim hayatım nasıl bir araya gelecek? Eğer itaatkar bir hayatım varsa, Rabbe itaat ederek, yani söyleneni yerine getirerek eğer adımlarımı atıyorsam, evet, hayatım, kontrolsüz bir şekilde devam eden hayatım olması gereken noktaya gelecek değerli kardeşler. Bunu net bir şekilde şöyle söylemek istiyorum. O zaman düzene sokan, hayatımı düzene sokan ne? Rabbin sözü. Benim hayatımı düzene sokan, değişmeyen, diri olan Tanrı'nın sözü değerli kardeşler. Hatırlayın İbraniler 4 çok meşhur bir ayet. İbraniler 4 ayet 12. Ezberleyin demiştim bir kere bu ayeti. Hatırlayın 4:12 ya çok çok önemli bir ayet. Tanrı sözü diri ve etkilidir. İki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler. Yüreğin düşüncelerini, amaçlarını ne diyor? Yargılar. Şimdi ne oldu? Hezekiah Tanrı sözünü konuşmaya başladığında, Tanrı için konuşmaya başladığında konuşulan söz kemiklere ulaştı mı? Evet ulaştı. O söz kemiklere ulaştığı zaman hareket başladı. Demek ki kuraklığı yaşama dönüştüren ne? Yine söylüyorum, söz. Değişmiyor ama değiştiriyor. Evet, Romalılar 10. bölüm 17. ayet. İman haberi duymakla, duymak da Mesih'le ilgili sözün, bakın yayılmasıyla olur. Sözü yaymalısın, sözü ulaştırmalısın ki söz işitilsin, işitilen söz ürün olarak geri dönsün değerli kardeşler. Ulaştırılan söz etki yaratıyor. Bu kadar açık, bu kadar net değerli kardeşler. Onun için hatırlayın, bunu doğrulayan başka bir gerçek. İsa Mesih çölde görevine başlamadan önce çölde denendi biliyor musunuz? Denendi doğru mu? 3 kez şeytan tarafından. Peki hatırlıyor musunuz? Matta 4. bölüme baktığımız zaman. Hatırlıyor musunuz? Orada İsa şeytanı nasıl geriye püskürttü? Söz aracılığıyla değil mi? Çünkü şeytan da sözü biliyordu, sözü kullandı. Kendini aşağı at dedi çünkü yazılmıştır. Melekler seni ayağın bir taşa çarpmasın diye ellerinde taşıyacaklar dedi. Sözü kullandı. Ama İsa ne dedi? Sözde yanıt verdi. Yazılmıştır dedi. İşte böyle bir Tanrı. Bize bunu gösteriyor. Rabbin sözünde ne kadar gelişirsen bütün zorluklara karşı o kadar dik durma imkanına kavuşmuş olursun. O zaman gelin Rabbin sözünde gelişelim. Rabbin sözünde büyüyelim değerli kardeşler. Ve ne oluyor bakın. Çok hoşuma gidiyor. Pratik olarak bunu da söylemek istiyorum. Ne oluyor? Kemikler, hani söz duruluyor. Kemikler bir araya gelmeye başlayınca 7. ayetin ortalarında ne yazıyor? 7. ayete bakın. 37. bölüm 7. ayete bakın. Ne diyor? Ben peygamberlik ederken yani sözü duyururken bir gürültü oldu diyor. Allah Allah, söz duyulurken gürültü olabiliyor mu? Tabii ki oluyor değerli kardeşler. Bakın bu bana neyi? Pratik olarak da şunu gösteriyor. Hezekiel bu sözü duyurduğunda kemikler bir araya geldi. Çünkü değişim gerçekleşmeye başladığında bir gürültü ortaya çıktı. Şimdi ben pratik olarak düşündüğümden şöyle söylüyorum. Rabbin sözünü ben birilerine paylaştığım zaman şeytanın hoşuna gidiyor mu? Gitmiyor değil mi? Gitmeyince ne oluyor? O kişi karşı duruyor. Direniyor. Değiştirilmiştir diyor söz için. Değil mi? Seninle söz tartışması içerisine giriyor. Yani sen sözü paylaşırken sana karşı duranlar olacak. Gürültü çıkaranlar olacak. Ama değerli kardeşler bakın burada güzel bir pratik bir düşünce var. Rabbin sözü yani paylaşılan söz ses getiriyor. Amin. Ha Aytaç. Paylaşılan söz ses getiriyor. Ses getirmek istiyorsan Rabbin sözünü paylaş. Karşı direnmelere karşı koyarak hiç çekinmeden, hiç yorulmadan Rabbin sözünü çekinmeden, ürkmeden, bütün patırtı ve gürültülere rağmen paylaşmaya devam et değerli kardeşler. E ne oluyor 8. ayette? Kaslar oluşuyor ve kemikler et kaplıyor değil mi? Artık kemik, kemik olmaktan çıkıyor ve etlerden oluşmuş bir beden oluşuyor değerli kardeşler. Artık insan oluyorlar. Kurumuş kemik. Rabbin sözü paylaşılıyor ve hayat buluyorlar. Yani insana dönüşüyorlar değerli kardeşler. Ve ama hepsi hareketsiz. Bakın ilginç. Değil mi? Kas oluşuyor, et oluşuyor, insana dönüyorlar ama hayat yok. Bu komik değil mi? Hayat yok değerli kardeşler. Hayat yok. Eksik olan ne o zaman burada? Evet sözü. Şimdi sözü paylaştık. İyi güzel. Her zaman ben söylüyorum ya. Bir insanın dünyaya gelmesi için fiziki anlamda kadın ve erkek lazım. Doğru mu? Yeniden doğmak için ne gerekiyor? Söz ve yanında ne lazım? Ha? Duymak istiyor. Ruh lazım. Ruh olmadan hayat bulmak mümkün mü? Bakın değerli kardeşler, burada ne kadar açık. Yuhanna 6. bölüme bakarsanız eğer 63. ayette diyor ki yaşam veren ruhtur diyor. Yaşamı veren ne? Ruh. Değerli kardeşler, ruh. Demek ki ne kadar güçlü, heybetli, yetenekli olursan ol, ruh yoksa beden ölü. Ruh yoksa ölüsün sevgili kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. İşte bu nedenden dolayı bakın ne diyor 9 ve 10. ayetler, 37. ayet. Okur musun lütfen? 37. ayetin 9 ve 10. ayetleri.
Sonra bana şöyle dedi. Rüzgara peygamberlik et, insanoğlu peygamberlik et ve de ki egemen Rab şöyle diyor. Ey rüzgar gel dört yandan es, bu ölmüşlerin üzerine üfle ki canlansın.
Amin. Şimdi burada görebiliyor musunuz değerli kardeşler? Tanrı'nın ruhu girdiğinde yaşam oluşuyor. Bakın yaratılışa bakın. Tanrı Adem'i yarattı mı yerin toprağından? Yarattı. Normalde baktığımız zaman öyle söylüyor 2. bölüm 7. ayette. Yaratılış 2 ayet 7'de. Tanrı yerin toprağından Adem'i yarattı ama cansız. Hayat yok, biçim sadece. Ama ne yaptı diyor ki? Eğildi, ruhunu üfledi. Nedir? Yani soluk, ruh. Ruhu üfleyince ne diyor? Diyor ki yaşayan varlık oldu diyor Adem. Demek ki ruh yoksa yaşam yok. Bu kadar açık, bu kadar net. Rabbin sözü ruhuyla beraber çalışarak iş görüyor. Hamdolsun değerli kardeşler. Bu bizi gerçekten teselli etsin. Demek ki parçaları bir araya getirsek de, el koysak da bazılarının yaptığı gibi okuyup üflesek de, itsek de, şov da yapsak, ruh yoksa kocaman bir hiç. Net bir şekilde söylüyorum. Kocaman bir hiç. Üflemenin, itmenin, madem itiyorsun, üflüyorsun, bırak, arkadan birisi onu tutmasın, onu düşüren ruh, eğer ruhsa, onu yavaş yavaş aşağı indirsin. Öyle şovlar yapılıyor bazen. Üzülerek söylüyorum değerli kardeşler. Yaşam veren ruh. Eğer o dokunmadıkça, Rabbimin eli olmadıkça, o dokunmadıkça değişimin oluşması imkansız, olanaksız değerli kardeşler. Demek ki madalyonun iki yüzü gibi. Ruh ve söz bir arada. İkisi de olması lazım. Hareketin olması için. Onun için Yeremia bakın şöyle diyor değerli kardeşler. Benim sözüm 29. ayette Yeremia 3. bölüm 23. bölüm 23-29. Yeremia 23-29. Yavaş yavaş sonlandırıyorum. Benim sözüm ateş gibi değil mi? Kayaları paramparça eden balyoz gibi değil mi? Ateş nedir? Arıtır değil mi? Demek ki söz arıtıyor. Balyoz nedir? Parçalar değil mi? Demek ki Rabbin sözü parçalıyor. Nasıl yapıyor bunu? Yüreğin derinliklerine inerek. Amin. Rabbin sözü bunu yapıyor değerli kardeşler. Onun için Rab konuştu, ışık oluştu. Rab konuştu ama ışık oluşurken de Allah'ın ruhu sular üzerinde hareket ediyordu diyor değil mi? Demek ki devrede yaşamda ruh da var. Hem söz hem ruh. Birlikte bir arada değerli kardeşler. Onun için Korintoslular 2. mektupta, 2. mektup, Korintos'a yazılan 2. mektupta, 3. bölüm 17. ayette Rab ruhtur, Rabbin ruhu neredeyse orada özgürlük vardır diyor. Demek ki söz yüreklere girdiğinde ne yapıyor? Karanlık yürekleri ışığa kavuşturuyor değerli kardeşler. 79'da bende bu gerçekleşti. Rabbin sözünü duydum. Söz yüreğimde beni ışığa kavuşturarak göremediğim noktaları görmemi sağladı. 119. mezmur bakın ne diyor? 130. ayet. Diyor ki sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar. Yine 119. mezmur 105 paylaşmıştık bunu. Vaaz olarak da. Ne diyordu 105. ayet? Sözün adımlarım için çıra, yolum için ışıktır. Görebiliyor musunuz? İlerleyebilmenin ön koşulu Rabbin sözü benim önümde olması lazım ve yolumu aydınlatması lazım. Seni aydınlatacak olan Rabbin sözü değerli kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. Şimdi bakın, dedik ya özgürlük. Lazar'ı düşünün. Rab Lazar'a ne dedi? Lazar dışarı çık. Tek bir söz söyledi. Lazar yaşama kavuştu. Şimdi yaşama kavuşan bir kişinin kefen bezlerine ihtiyacı var mı? Yok. Dedi ki onu çözün bırakın gitsin oradaki insanlara. Çünkü kefen bezlerine ihtiyaç yok. Ölü bir kişinin kefen bezlerine ihtiyaç var. Ama yaşayan bir insanın kefen bezlerine ihtiyacı yok. Kefen bezlerini, eski hayatı geride bırakmamız lazım. Ve ileriye doğru emin adımlarla Rab'be bağlı bir şekilde yola devam etmemiz gerekiyor. Ben diyorum ki kuraklıktan yaşama dönme zamanı. Kuraklıktan yaşama dönme zamanı. Umutsuzluk içerisinde olabilirsin. Ama ben diyorum ki yine çare var, yine umut var. Eğer umudun Rab'de ise sevgili kardeşler. Nasıl görüyorsun kendini? Kurumuş kemikler gibi umutsuz, çaresiz, hareketsiz, güçten yoksun, takatsız. Ama Rab seni ayağa kaldırmak istiyor. Rab seni onarmak istiyor. Bakın ne diyor? 5. ayete bakabilir misiniz son olarak? 5. ayet. Ne diyor? canlanacaksınız diyor değil mi? 37. bölüm. Rab sözünde durdu mu? Durdu mu sözünde? He? 10. ayete bakın lütfen. Ne yazıyor 10. ayet? 37. bölüm 10. ayet. Ne diyor? Aytaç.
Böylece bana verilen buyruk uyarınca peygamberlik ettim. Onların içine soluk girince canlanıp ayağa kalktı.
Ha, canlanacaksın dedi. Canlandılar mı? Evet okuduk. Canlanıp ayağa kalktılar diyor. Rab sözünde durdu mu? Amin. Demek ki Rab sözünde duran bir Rab. Rab geleceği gören bir Rab. Geleceği bildiği için, geleceği gördüğü için sözü de söylediği söz de yerine geliyor. Evet bakın. Şöyle bakın Yeşaya 46. bölüm 11. ayet. Yeşaya 46 ayet 11. Evet. Yeşaya 46 ayet 11. Lütfen buldun mu Ayteç? Lütfen okur musun? 46-11.
Doğudan yırtıcı kuşu uzak bir ülkeden tasarımı gerçekleştirecek adamı çağıran benim. Evet, bunları söyledim. Kesinlikle yerine getirecek, tasarladığımı yapacağım mutlaka.
Bakın, burada iki şeyi öne çıkartalım. Ne diyor? Bunları söyledim, kesinlikle yerine getireceğim. Bu nedir? Sözünde duran bir Tanrı. Tasarladığımı yapacağım mutlaka. Rab sözünde durdu. Amin. Rabbime şükürler olsun. Rab sözünde durdu. Hiçbir durum bunu değiştirmez. Durumlara değil, o zaman Rabbe odaklan. Rabbin sözünü ciddiye al ve ona sımsıkı sarıl. İki ağızlı kılıç olan Rabbin sözüne sımsıkı sarıl. Hiçbir durum bunu değiştirmiyor. Değişmiş, yenilenmiş olarak yola devam etmek istiyor musun?